أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine İsra suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu surenin 23. ayetindeyiz. O ayetteki konu anaya babaya iyilik etmekle alakalı. İnşallah bu konuda güzel bir şekilde anlaşılır. Çünkü biz de anaya babaya iyilik etmeye değil, anaya babaya itaat diye yaygınlaşmıştır. İtaat sadece, kayıtsız şartsız itaat sadece Allah'a yapılır. Evet, ana babanın emirleri de Allah'ın emirlerine uygunsa ona da uyulur. Fakat Allah'ın bize emrettiği onlara karşı iyi davranmaktır. Şimdi onunla ilgili ayetleri her zamanki gibi yine Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. Sonra dersimize devam edeceğiz.
İsra suresi 23, 24 ve 25. ayetler mealen şöyle. Rabbin şöyle hükmetmiştir. Ondan başkasına kulluk etmeyin. Ana babaya da iyi davranın. Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşacak olurlarsa onlara bıktım deme ve ilgisiz davranma. Onlara gönül alıcı sözler söyle. Onlara olan merhametinden dolayı kol kanat ger. De ki, Rabbim, küçükken onlar beni nasıl büyüyüp yetiştirdilerse, sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun. Rabbiniz, içlerinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, bilin ki O, kendisine yönelenleri daima bağışlar.
25. ayete kadar okuduk. Şimdi bu ayette Allahü Teala diyor ki 23'te وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ. Rabbin şunu kesin hükme bağlamıştır. Kulluğu sadece O'na yapacaksınız. Yani O'ndan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Kim olursa olsun. Ne demek kulluk? Kayıtsız şartsız boyun eğmek demektir. O da Allahü Teala'nın kitabından öğrendiğimiz emir ve yasaklar olur. Çünkü bir emir ve yasağın Allah'a ait olduğunu öğrenmenin tek kaynağı Allah'ın indirdiği kitaptır. O kitaba da Allahü Teala aynı zamanda Resul de der. Yani Arap dilinde Resul İki asıl anlamı risalet yani mesajdır. İkinci anlamı da o mesajı getiren kişidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i öyle bir kitap olarak indirmiş ki bütün ayrıntılarıyla her konuyu açıklamış. Şimdi mesela Resul'ün kitap olduğunu biz nereden öğreniriz? O zaman Bakara suresinin 101. ayetini açtığımız zaman bu net bir şekilde ortaya çıkar. Tabi Arapça bilenler açısından ama bilmeyenler de onu anlamakta zorluk çekmezler. Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesini bekliyorlardı. Çünkü kendi kitaplarında ona inanmaları farz. Sadece Yahudi değil, Hristiyanlar için de aynı şey söz konusu. Mecusiler için de, Hindular, her birisi için söz konusu olan odur. Şimdi Yahudilerle ilgili olarak Allahü Teala diyor ki bakın şöyle وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ onlara bir Resul geldiğinde Bakara 101. ayette مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah katından bir Resul geldi. مُسَدِّكُنْ tasdik eden bir Resul لِمَا مَعَهُمْ yanlarında olanı tasdik eden bir Resul geldi Allah katından. Peki ondan sonra nebede ferikun minellezine utul kitap. Kendine kitap verilmiş olanların bir kısmı attı. Ne beklersiniz burada? Resulü attı, dışladı diye beklersiniz. Diyor ki nebede ferikun minhum neyi dışladı? Utul kitap öyle. Kitab Allah. Allah'ın kitabını. Bak Resul geldi, Allah'ın kitabını dışladı. Kendiyle beraber olan, olanı tasdik eden. Yine mesela Allahü Teala bu surenin şeyde 41. ayetinde de onu açıklayan, açıklar mahiyette şöyle diyor: ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum diyor. Gene Yahudilere hitap ediyor. İndirdiğime inanın. Sizin yanınızda olanı tasdik eder özellikle. O zaman Muhammed Aleyhisselam bir yerden inmiş değil. Dolayısıyla onlara gelen Resul, Allah'ın kitabı zaten devamında Kitabullah diyor. Resul geldi kitab, ve musaddik diyor. Yanlarında olan tasdik eden Allah'ın indirdiği kitaptır. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'de kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur diye ayetler vardır. İşte burada Allah'ın bizden ne istediğini bize bildiren Resul Kur'an-ı Kerim'dir. Muhammed Aleyhisselam vefat etmiştir ama bu duruyor. Onun için Allah-u Teala burada kesin bir hükme bağlamıştır. Kendinden başkasına kayıtsız şartsız boyun eğmek yok. Emri veren kim olursa olsun. İsterse Muhammed Aleyhisselam olsun. Burada sık sık anlattığımız bir şey var biliyorsunuz. Mümtehine suresinin 12. ayetinde Mekke'den gelen hanımlarla Muhammed Aleyhisselam bir bağlılık sözleşmesi, yani bir vatandaşlık sözleşmesi diyebileceğimiz bir sözleşme yapıyor. Nebi sıfatıyla, yani o bölgenin reisi sıfatıyla Allah-u Teala şartlardan birini şöyle bildiriyor: وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوف. Marufta sana isyan etmeyecekler. Yani Allah'ın kitabına uygun konularda sana isyan etmeyecekler. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de her konuyla ilgili bir örneğin olmasıdır. Marufta isyanın örneği de yine sık sık hatırlatıyoruz size, çünkü bu konuların iyice zihinlere yerleşmesine ihtiyaç var. Ahzab suresinin 37. ayetindeki Zeyd ve Zeynep olayıdır. Zeyd eşi Zeynep'i boşuyor. Muhammed Aleyhisselam da yanında besleyip büyüttüğü, evlatlık olarak beslediği, büyüttüğü Zeyd'e diyor ki: eşine dön, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diye emir veriyor. Ama o bu emri dinlemiyor. Çünkü eşini boşama hakkını ona veren Allah-u Teala'dır. Kayıtsız şartsız boyun eğmesi gereken Allah'tır. Onu dinlemiyor. Dinlemediği zaman bizim geleneksel anlama göre bu kafir olur. Halbuki Allah-u Teala orada Muhammed Aleyhisselam'ı suçluyor. Diyor ki sen insanlardan korkuyordun. Çünkü evlatlık, Zeyd, evlatlığın boşadığı eşle Allah-u Teala evlenmeyi haram kılmamış. Korktun ki Allah beni bu konuda insanlara örnek yapar. Çünkü onun bir özelliği örnek olmaktır. Ondan sonra da o ayetin devamında Zeyd eşiyle ilişkini kesince seni onunla biz evlendirdik diyor. Çünkü evlenmeyi ne Muhammed Aleyhisselam istiyor ne Zeynep istiyor. Ama Allah emredince Allah o kararı verdi mi artık orada en küçük tercih hakkı olmaz. Zaten o ayetin öncesindeki ayette de Allah bunu anlatıyor. Yani bunları çok iyi anlamamız lazım. İşler birbirine karışıyor. Allah'ın yerine yetkili makam geçiyor. Muhammed Aleyhisselam geçiyor. Mezhep imamları geçiyor. Ulema geçiyor. Ve insanlar Allah'tan başka birçok kimseye itaat ediyorlar. Ve geleneksel yapıda hep anaya babaya itaat denir. Halbuki itaat sadece Allah'a yapılır. Yani itaat gönülden boyun eğmektir. O da Allah. Annemiz babamız bize yanlış şeyler söyleyebilirler. Mesela şimdi Yahya Hoca biraz önce okumuştu, beraberken okumuştu. Mesela İnce Ahedâke, istersen o ayeti bir oku.
Bu şeyi daha geçmedik ki.
Anneye babaya gelmedik. Tamam. Gelmedik. Anneye babaya gelelim. Ondan sonra diyor ki ve bil valideyni ihsanı. Anneye babaya karşı iyilik yapma konusunda kesin hükmünü vermiştir. Anneniz babanız Müslüman olmayabilir. Hatta sizin müşrik olmanız için, yani müşriklik en büyük günahtır. Onun için bile size baskı yapabilir ama siz gene iyilik yapacaksınız. Yani anneye babaya karşı davranışımız iyiliktir, itaat değil. İtaat olunca bütün hayatınızı bitirir. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hop, benim emrime yok, böyle bir olay yok. anneye babaya itaat yok, iyilik yapmak vardır. Bunun üzerinde de ısrarla durmak ve vurgulamak lazım. Çünkü maalesef geleneksel yapı bizi bu şekilde yetiştirdi. İstersen şimdi oku o ayeti.
Evet, bu anne babaya iyi davranmakla ilgili birçok emir var Kur'an-ı Kerim'de. O ayetlerden başlayalım. Mesela hemen Musaf sırasına göre gidecek olursak Nisa suresi 4. surenin 36. ayetinde hemen baş taraf bugünkü İsra 23. ayette olduğu gibi şöyle diyor Allah: "Ve'budu Allah'a." Allah'a kulluk edin. Yani biz yalnızca ve yalnızca Allah'ın kulu oluruz. Başka hiç kimsenin kulu olmayız. O yüzden "Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" diye biz iman ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam kim? O da Allah'ın kulu ve ondan sonra da resulü. Biz Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın resulü olarak inanıyoruz. O da mesela bizim gibi yani kul. Biz de ona Allah'ın resulü olarak iman ediyoruz. "Ve la tüşrikû bihi şey'a." Asla hiçbir şey ona ortak koşmayın. Allah'a. Hiç kimseye ortak koşmayın. Sonra "ve bil valideyni ihsana." İşte bakın yine aynı husus. Anneye babaya iyi davranın diyor Allah. İyi davranmak. Yine burada gördüğümüz gibi itaat geçmiyor. En'am suresine gidelim. 6. sure. Onun da 151. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki "kul." De ki Muhammed Aleyhisselam'a hitaben. "Tealev." Gelin bakalım. "Etlu ma harrama rabbukum aleykum." Allah size neleri yasaklamış, haram kılmış, size onları bir sıralayın dedikten sonra aynı bugünkü İsra suresinden sonraki ayetler gibi 5-10 tane emir ve yasaklar var orada. Hemen birincisi diyor ki "en la tüşriku bihi şey'a." Birincisi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Şirk en büyük günah çünkü. Tövbe edilmediği takdirde Allah'ın bağışlamayacağını haber verdiği tek günah. Diğer günahları Allah tövbe edilmese dahi bağışlayabilir. Ama şirk günahını tövbe edilmezse asla bağışlamıyor. Bir bu. İki, "ve bil valideyni ihsana." Bakın yine Allah'a ibadetten sonra ikinci husus, anne babaya iyi davranmaktan asla geri durmayın diyor Allah. Allah'a kulluk, anne babaya da iyi davranmak. İkinci sıra hiç değişmiyor. Bu En'am 151'de olduğu gibi. Peki biraz daha ayrıntı verecek Allah. Bu da Ankebut suresi 29. surenin 8. ayetinde var. Onu da bir sonraki Lokma Makaf suresi açacak. Allah Teala bir yerde kısa ve özlü muhkem bildirdiği şeyleri başka müteşabih yani o muhkeme benzeyen ayetlerde ne yapıyordu? Ayrıntılandırıyordu. Şimdi bakalım bu Ankebut 8'e. Allah Teala burada şöyle diyor. Diyor ki "ve vessaynel insane bi valideyhi husna." Biz insana, annesine, babasına iyi davranma görevi yükledik. Bakın bu bir görev. Bir tavsiye, tercih falan değil. Allah bize bunu emretmiş. Anne babaya güzel davranılacak. Peki "ve in cahedake litüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun." Bilgin olmadığın, bilgi sahibi olmadığın bir konuda annen baban seni bana ortak koşmaya zorlayacak, çalışacak olurlarsa eğer. Yani çoğunlukla bu nasıl yapılır? Bunu yap. Bunu yapmanı emrediyorum. Annem baban değil miyim? Bunu yapacaksın. Ya işte ya ben annem babanım. Bana işte mutlak itaat edeceksin. Sütümü helal etmem. Babalık hakkımı helal etmem. Allah'ın bir yasağı var. Çiğne. Bunu senden isteyen benim. Bir günah varsa da benim olsun. Genelde böyle yaptırılır. Eğer bu konuda seni zorlayacak olurlarsa "fela tuti'huma." Sakın ola onlara itaat falan etmeyesin diyor. Bakın mutlak itaat yok işte. Her dediği yapılacak olan yegane otorite Allah Teala. Annen baban seni dünyaya gelmene vesile olan bir ve iki numaralı insanlar. Ama diyor Allah hayır. Bu konuda onlara asla itaat edemezsin. "İleyye merci'ukum." Niye? Çünkü neticede hep beraber bana döneceksiniz diyor Allah. "Ve feunebbiyukum bima kuntum ta'melun." Ve ben neler yaptığınızı size tek tek bildireceğim. Şimdiden diyor söylüyorum, anne babaya bu konuda itaat yok. Sonra ya Rabbi annem de kıramadım, babam da kıramadım, bana böyle gelmeyin. Sonra Lokman suresine geçiyoruz. 31. sureye. Biliyorsunuz Lokman aleyhisselamın çocuğuna vasiyetleri orada sıralanıyor. Onun 14. ayetinde konumuzla ilgili hususlar var. Diyor ki Cenab-ı Hak orada, ve vessayne insane bi valideyhi. Biz insana anne ve babasına karşı görevler yükledik. Bir takım görevler yükledik. Yani iyi davranacaksın ona. Niye? Özellikle anne, hamaletu ummuhu vehnen ala vehnin. Annesi onu karnında bin bir güçlükle taşımıştır. Yani bunu hanımlar tabii ki bizden daha iyi biliyorlar. Ve fisaluhu fi ameyni. Ve onun doğumdan sonra da sütten kesilmesi yaklaşık olarak 2 yıl kadar falan devam ediyor. Biliyorsunuz emzirmenin en üst sınırı 2 yıl. Cenab-ı Hak onu Bakara 233. ayette de belirtiyor. Ve sonra enişkürli velivalideyik. Bakın Allah Teala diyor ki önce bana, sonra anne babana karşı görevlerini yerine getir. Yani bu meselenin hem çok önemli olduğunu gösteriyor, ama Allah'a itaat var mutlak, ama anne babaya mutlak itaat yok. Onu da bize öğretmiş oluyor. İleyyel masir, dönüp varılacak yer benim huzurum. Şimdi 15. ayet. Dedik ya birazcık ayrıntı geliyor. Diyor ki ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tud'ahuma. Aynı Ankebut'ta olduğu gibi. Eğer annem baban hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak sayman için seninle mücadele edecek olurlarsa sakın onlara itaat etmeyesin. Peki böyle bir anneniz var. Böyle bir babanız var. Sizi dini konularda yanlış yapmaya sevk ediyor. O konuda onlara uymayacaksın diyor Allah. Tamam, ama onun dışındaki ilişkilerim benim hangi yönde olacak annemle babamla? İşte Allah Teala diyor ki ve sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Geri kalan işlerde, dünya işlerinde onlarla ma'rufa, yani hem Kur'an'a hem de aklın koyduğu ölçülere uygun davranmaya devam edeceksin. O konuda sadece onlara eyvallah deme, ama onun dışında akrabalık hukuku sonuna kadar devam ediyor. Yine annenin babana karşı iyilik yapmaya devam edeceksin. Zor durumdaysa yardım edeceksin. Hal hatır soracaksın. Ne yapılması gerekiyorsa yapacaksın iyilik namına. Onlara devam. Lokman suresinde de bunu gördük. Sonra Ahkaf suresinde birazcık daha ayrıntı var. O da 46. sure. Ahkaf suresi. Onun 15. ayeti. Orada da Cenab-ı Hak diyor ki ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana. Biz insana annesine ve babasına karşı iyi, güzel davranma görevi yükledik. Bu yine bir görev. Hamaletu ummuhu kurha. Bakın annesi onu nice zorluklarla taşıdı karnında. Ve vada'atu kurha. Nice zorluklarla onu dünyaya getirdi, doğurdu. Kolay işler değil bunlar. Bitti mi? Yine bitmedi. Ve hamluhu ve fisaluhu. Yani hem karnına taşınması hem sütten kesilmesi 30 ayı buluyor yaklaşık olarak. Bu 24 ayı emzirme süresi, kalan 6 ayda ruhu filendikten sonra anne karnında geçirilen süre. Bunlar hepsi anneye yük. Yani annelerdeki bu şefkat olmasa buradaki sıkıntılardan dolayı atması lazım insanı bir tarafa. Hani senin karnında taşıdığım yetmiyor, ondan sonra da hep zorluk üstüne zorluk. Ama işte Allah Teala bunu onlara karşı iyilik yapmak olarak ne yapıyor? Ödüllendiriyor. Çocuklarına diyor ki bak annenin babanın bu şeyini hiçbir zaman unutma, onlara karşı iyi davran. Hatta izâ belâgâ eşüddehû ve belâgâ erba'ine seneten. Yarın bir gün bu çocuk olgunluğuna eriyor. Yaklaşık 40'lı yaşlara falan varınca anca kafa oturuyor tabii o zamana kadar. O zamana kadar gençlik, hovardalık, şu bu falan. O zaman gerçekler dank ediyor kafasına ve şu kıvama geliyor insan. Kâle Rabbi, diyor ki ya Rabbi evzi'ni, bana destek ver. Hep benim yanımda ol ya Rabbi. Niye? En eşkura ni'mete kelleti en'amte aleyye. Bana verdiğin nimetlere karşı şükredebileyim diye. Yani sen de bana destek ol ya Rabbi. Elimden tut. Şükürsüz, nankör bir kul olmayayım. Hem bana verdiğin nimetler hem de ve ala valideyye. Hem de anneme babama verdiğin nimetlere karşı da sana ben kulluk görevimi yerine getireyim. Ve en e'mele salihan terdahu. Senin razı olacağın salih uygun işler yapayım ya Rabbi. Ve aslihli fi zürriyeti. Ve benim soyumdan gelenleri de iyi evlatlar kıl. İnni tubtu ileyke ve inni minel müslimin. Ben sana yöneldim ve ben Müslümanlardanım diyor. Evet, yani bütün bunlarda neyi görmüş olduk? Allah'a kulluk mutlak manadadır. Allah sorgulanamaz. Sorgusuz sualsiz ona itaat edilir. Anne baba konusunda Allah'ın emri onlara güzel davranmaktır. Mutlak itaat değil. İşte bunu rayına oturttuğumuz zaman ilişkilerimiz şekilleniyor. Biraz önce dediğimiz gibi aksi takdirde maalesef anneler babalar çocukları üzerinde mutlak otorite kurmaya ve onları dini konularda da her türlü yönlendirebilecek bir konumda olarak görmeye başlıyorlar. Olsun sen yap, varsa günah benim olsun. Anne babaya Allah'a itaat etme emretmiyor mu? Diye böyle yani tehdit eder duruma mı geliyorlar diyeyim, kumandayla idare eder bir duruma mı geliyorlar, bir şeyler oluyor. Ama Allah Teala'nın bütün bu ayetlerde bizden istediği anne babaya karşı iyi davranmak. Mutlak itaat değil. Bunu hem anneler babalar böyle bilecek hem de çocuklar böyle bilecek. İki tarafında birbirine karşı hakları, ödevleri, görevleri bu ayetler çerçevesinde şekillenmeli. Evet.
Şimdi ayete devam edelim. Allah-u Teala İsra suresinin 23. ayetinde diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemeniz konusunda kesin hükmünü vermiştir. Yani kimseye kulluk etmeyeceksiniz. Kimseye kulluk etmemek, yani kimsenin kölesi olmamak ne demektir? Dünyada hürriyetin doruk noktası demektir. Ben yalnız Allah'a kul olurum dersiniz. Allah zaten her şeyi yaratan, her şeye hakim olandır. Ondan başkasına kul olmam dediğiniz zaman hürriyetin doruk noktasına ulaşmış olursunuz. Dik durursunuz, çok güçlü olursunuz. Anneye babaya da sadece iyilik yapmak gerekiyor. Tabii ki onların Kur'an'a uygun, akla mantığa uygun emirlerini yerine getirmek de onlara iyilik yapmak olur. İmma yebluğan indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Onlardan biri ya da ikisi senin yanında eğer yaşlanır, yani ileri yaşa ulaşırsa, artık bir büyük yaşlı bir duruma gelirse, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ. Of, bıktım kelimesini onlara söyleme. Bakın sen çocukken onlar sana bakıyordu. Şimdi onlar çocuklaştı. Niye onlar çocuklaştı? Çünkü Allah-u Teala Yasin suresinde diyor ki وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta geriye çeviririz. Yani şimdi şuradan bir düşünün. Çocukluk şurada başladı. Geldi şurada doruk noktasına. Sonra şuraya indiği zaman uzun süre yaşlandığı zaman da tekrar çocuklaşır insanlar.
Yasin 68. ayet.
Yasin 68. ayet. O zaman senin annen baban tekrar çocuklaşabilir. Bak sen çocukken onlara ne sıkıntılar verdin. Ne zorluklar çektirdin. Artık onlar tamamen böyle çözüldüler. Nefes alacak halleri kalmadı ama seni yine besleyip büyütmeye devam ettiler. Çok ağır baskılar oluşturdun sen onların üzerinden yaptığın çalışmalarla. Ya da işte küçük bir çocuk ağlıyor, gece uyutmuyor, gündüz rahat bırakmıyor. Her şeyi yapıyor. Ama o ona dayandı. O zaman şimdi de sen dayan. Of bıktım deme. Sen küçükken o sana of bıktım dememişti çünkü. Bir denge kuracaksın. Ve la tenherhuma. Onları şey yapma, dışarı yutma. Yani araya mesafe koyma. Onlarla araya mesela onlarla şey yap, böyle dostça, güzel bir şekilde, yani onları reddetme, tamam git siz, ben artık sizinle uğraşmak istemiyorum falan gibi araya mesafe koyma. Ve kul lehuma kavlen kima. Her zaman onlara böyle ikramlı söz söyle. Yani tatlı söz. Ne diyor ikram? Ya baba sen ne kadar iyi bir insandın işte falan. Hep böyle onları onurlandırıcı, onları rahatlatıcı, onlara mutluluk verici kelimeler söyle. İkramda bulun yani. Konuşmalarınla ikramda bulun. Bir de şimdi şu var. Mesela biz küçükken onlar bizi besledi, büyüttü. Peki bize bir şey yedirdikleri zaman onun karşılığında bir şey istediler mi küçükken? O zaman büyükken de biz onlara bir şey verdiğimiz zaman karşılığında istemememiz lazım. Bunu unutmamak lazım. Şimdi anne baba hep vermeye alışmıştır. Bir müddet sonra oğlu kızı ona vermeye başladığı zaman ona ters gelir. Çünkü vermeye alışmış, almaya değil. Evlat da hep anne babadan almaya alışmış, vermeye değil. Bakarsınız ki çok sıkıntı çekiyor yani. Ve bunlar da önceden bilip ona göre böyle tatlı, güzel, hoş şeyler yapmak lazım. Yani ben şimdi rahmetli babama bir şey vermeye çalıştım. O kadar zorlandı ki almak için. Sonra bir sürü şeyler söyledikten sonra yani istemeye istemeye aldı. Ondan sonra yavaş yavaş alıştı. Kolay olmuyor yani bunlar. Şimdi buradan mesela az önce Yahya Hoca'nın okuduğu ayetler gerçekten son derece önemli ayetlerdi. Bakın mesela Allah-u Teala anamızın vücudunda nasıl oluştuğumuzu bize bildiriyor. Mesela Abese suresinde diyor ki Allah sizi döllenmiş yumurtadan yaratmıştır. Hemen arkasından sizin ölçülerinizi koymuştur. Tabii bu yaratılma annenin rahim ağzında oluyor. Yani döllenme orada oluyor. Zaten Allah-u Teala Zümer suresinin 6. ayetinde de üç karanlık yerden bahsediyor. O döllenme noktasında herhangi bir ışık olmadığı gibi oradan itibaren ana rahmine giden yolda da bir ışık yok. Ana rahminde de bir şey yok. Üç tane karanlık nokta var. Birisi döllenme noktası, birisi ana rahmine kadar giden yol, birisi ana rahmi. Şimdi oraların hepsinde şeyler, yaratılışımız sürekli değişiyor. Buna Allah-u Teala fıtrat deniyor. Fıtrat, Arap dilinde fıtrat kelimesinin anlamı şudur. Fatara, şimdi şuraya böyle bir şey üstten şey yaptım. Buna fıtrattir Araplar. Peki burada mesela bu konuda anlayanlar hemen çakarlar, bölünme kanunu. O şey ilk şeyin oluşumu, döllenmiş yumurtanın oluşumu, ondan sonra şeyler hep bölünme kanununa göre olur. Her bir bölünmede yeni bir yapı, yeni bir yapı, yeni bir yapı oluşur. Ana rahmine kadar ulaşır. İşte ilk şeyin döllenmiş yumurtanın oluştuğu yerde kişinin bütün ölçüleri konur. Allah öyle diyor Abese suresinde. Şeyde de Abese suresinin 19. ayetinde, Zümer suresinde üç karanlık alandan geçer. Şeyde döllenmenin olduğu yerde o rahim kanalı da rahmin kendisi de üç karanlık alan olur. Ondan sonra Allah-u Teala şey yapıyor, vücutta insan vücudunda mesela Müminun suresinde diyor ki o döllenmiş yumurtayı daha sonra o geliştire geliştire geliştire rahim cidarına yapışık bir şey haline getiriyor, embriyo haline getiriyor. Onu çiğnenmiş bir et görüntüsüne büründürüyor. Sonra onu kemiklere çeviriyor. Kemiklere çevirdikten sonra et giydiriyor. Et giydirdikten sonra yeni bir yapı oluşuyor. Yeni yapı, ki Yahya Hoca biraz önce ona dikkatleri çekti ama tekrarını şey yapıyorum. Yeni yapı oluşması, o zamana kadar bir insanla diğer canlıların bir farkı yok. Yani bu o zamana kadar vücut bütün yapılarıyla şey yapılıyor. Yani kol, bacak, kalp atışı, kan, yani vücut bütün yönleriyle oluşuyor. O oluşma tamamlandıktan sonra kişi kişiye ruh üfleniyor. Ruh bizde can olarak bilinir, can değil ruh. Ruh insanı bütün diğer canlılardan ayıran bir özelliktir. Tıpkı şu telefonu diğer elektrikli aletlerden ayıran özelliğin bunun içerisine şey yapan, yüklenen işletim sistemi gibidir ruh. Bu telefon tamamlanmadan işletim sistemi yüklenmez. İşte vücut ana rahminde tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra Allah onun içerisine ruhu üflüyor. Ondan sonra 6 ay daha annenin rahminde kalıyor ama o sırada anne, çünkü ruh üflendikten sonra o tam bir insan haline geliyor. Anneyi çok yoruyor oradan. Bakarsınız tekmelerle dışarıya şey yapar, yani bir ilişkiye girer, irtibata girer. Çünkü artık bir insana ait bütün özellikler oluştuktan sonra ana rahminde 6 ay kalıyor. Ondan sonra şimdi mesela burada Allah-u Teala bir ayette diyor ki o şeyin çocuğun annesinden ayrılması 2 yılda olur diyor. Hangi ayette o? Ve fissaluhu fi amin. Lokman suresindeki ayette, tamam. Yani Lokman suresinin Lokman 14. ayette 2 yıl daha emziriyor doğumdan sonra, ama o 2 yıl dahil ana rahminde kaldığı 6 ay, yani bir insan ruh üflemiş tam bir insan özelliğinde kaldığı 6 ayla beraber 30 ay ediyor. Bunu da Allah-u Teala Ahkaf suresinin 15. ayetinde yani çok zorluklar içerisinde şey yapıyor, taşımaya başlıyor. Neyi? İnsan haline geldikten sonra ana rahminde, yani son 6 ay kadının en çok zorlandığı dönemdir. Çok zor taşıyor onu. Peki şimdi bu hepimiz için geçerli. Benim annem bu kadar zorluğa katlanarak beni rahminde taşımış. Ondan sonra doğum da kolay değil. O da çok zor şartlar altında olmuş. Yani hamile olması da, mesela benim doğumum da onun için son derece zor olmuş. Ama tamamen artık benimle onun fiziki ilişkisinin kesilmesi, yani onun sütünü emme süremin sonu toplam 30 ay oluyor. Yani şeydi zaten Allah-u Teala Bakara 232. ayette de anneler evlatlarını 2 tam yıl emzirirler, ama 2 tam yıl dolmadan önce de ilk günden itibaren bile sütten kesebilirler, ama azami süt verme süresi 2 tam yıl. Fakat o zamana kadar süt vermese bile yani bu çocuğun her şeyiyle ilgilenmek mecburiyeti vardır. Öyle kolay değil yani. Şimdi burada dolayısıyla şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman o benim için bu kadar zorluklar taşıdı. Yani böyle tamamen yani bittiği anlar oldu. Sıkıntılar içerisinde ama bırakmadı. Evladım diye beslediği, büyüttüğü şey yaptı. O zaman biz de onlardan benzerli tepkiler alabileceğimizi düşünüp onlara karşı iyi davranalım. Tabii yaşına göre, şeyine göre iyi davranmak. Ama itaat değil. İyi davranma görevimiz var. Onun için Allah-u Teala mesela anne babanın bize yaptığıyla karşılaştırırsanız bu surenin 24. ayetinde diyor ki وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Onlara karşı böyle tevazu kanatlarını, böyle sevgiyle hürmet kanatlarını minel rahmeti, onlara karşı iyilikten dolayı indir. Yani o sen çocukken onlar nasıl sana kol kanat gerdilerse Şimdi sen de onlara aynı şekilde kol kanat ger. Ve kul rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Zaten Allah burada o benzetmeyi de yapıyor. De ki ya Rabbi sen bunlara iyilik ve ikramda bulun. Onlar nasıl ben küçükken bana iyilik ve ikramda bulunmuşlarsa aynısını yap. Yani aslında onlar yaptıklarının karşılığını almış oluyorlar. Ben güçsüzken onlar bana yardım etti. Şimdi onlar güçsüz ben ona yardım edeyim. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki Rabbukum alemu bima fi nufusikum. Orayı okudum. Aha, okudum orayı. Yani ya Rabbi onlar bizi beni çocukken nasıl böyle şey yaptı, besledi, büyüttülerse, yetiştirdilerse sen de onlara merhamet et. Ya da ben onları büyütecek değilim, artık büyümüşler de onlara iyilik ve ikramda bulunabilirim. Rabbukum alemu bima fi nufusikum. Sizin içinizde ne olduğunu Rabbiniz çok iyi bilir. Ne demek? O zaman iyi niyetli olun. Yaptıklarınızla içinizde sakladıklarınız aynı olmasın. İşte ben buna iyi davranayım da bunu biraz parası var işte az parasından alırım. İşte bir ev alırım, bir araba alırım, bilmem şu olur. Değil. Allah sizin içinizi gayet iyi biliyor. Siz onlardan herhangi bir şey beklemeden Allah için onlara karşı iyilikte bulunur. Çünkü onlar küçükken sizi yetiştirirken sizden bir şey bekleyerek yetiştirmediler. Tabii ki yani bunlar benim geleceğimdir, evladımdır falan diye onun şey yapar ama senin annen baban da senin geleceğindir. Onlara karşı iyi davranırsan Allah-u Teala sana onun iyilik ve ikramını yapar. Ondan çok rahatlık hem dünyada huzur bulursun hem ahirette. Zaten burada Allah-u Teala onu da bize bildiriyor. Allah sizin içinizde olanı çok iyi biliyor. İn tekunu salihin. Eğer siz salih kişiler, iyi kişiler olursanız öyle bir menfaati için falan değil, annenizi babanızı Allah emrettiğinden dolayı böyle razı edecek şekilde, mutlu edecek şekilde onlara iyilik ve ikramda bulunursanız o da kendini Allah'a, Allah'ın rızasına yöneltmiş olan kişileri de ne yapar? Onlar da bağışlar, onlar da hatalarını, kusurlarını örter. Yani Allah yoluna yöneldiğin zaman tabii yapmış olduğun bir sürü yanlışlar, bir sürü kötülükler falan var olabilir. Allah onları da örter, senin kusurunu örter. Sen başkalarına iyi davrandığın zaman aslında iyiliği kendine yapmış olursun, karşı tarafa değil. Çünkü bunun karşılığını sen Allah'tan alacaksın. Karşılığını hiçbir zaman anne ve babadan almayı da bekleme. Onu sadece Allah rızası için yapacaksın. Evet, Allah-u Teala kendisine yönelenleri affeder, bağışlar. Bir de şey var, biliyorsunuz. Tamam, annemiz, babamız kafir olabilir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayın. Babası puta tapıyordu. Ama ona karşı hep iyi davrandı. Mesela babası ona karşı bir sürü kötü şeyler yapması lazım. Seni taşla öldüreceğim demesine rağmen o orada ben işte Rabbimden senin için iyilik ve ikram dileyeceğim. Allah-u Teala'nın senin kusurlarını bağışlamasını dileyeceğim. Eğer o ayeti bulabilirsen.
Buldum hocam.
Buldun mu? Tamam, oku.
O Meryem suresinde 19. sure 41. ayetten itibaren İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla olan o diyaloğu anlatılıyor. Diyor ki Allah orada hani bu kitapta İbrahim'i de anlat. O özü sözü doğru bir nebiydi. Bir gün babasına dedi ki işte, ey babacığım ya ebeti, yani gayet gerçekten güzel konuşuyor. Ya ebeti lime te'abudu ma la yesme'u ve la yubsiru ve la yugni anke şey'a. Babacığım, işitmeyen, görmeyen, senin hiçbir ihtiyacını karşılamayan bir şeye niye kulluk yapıyorsun sen?
Kullandığı ifadelere evet. Bakın, bize örnek. Bakın, puta tapıyor. Oğlum da seni taşlarım, öldürürüm diyor. Ama o ne diyor? Babacığım diyor. Son derece nazik değil mi? Evet. Son derece hürmetkar. Evet, devam edelim.
Ondan sonra 43. ayet. Ya ebeti, inni kad ca'ini minel ilmi ma lem ye'tike. Fettebi'ni ehdike sıratan seviyya. Babacığım, sana gelmemiş olan bir bilgi bana geldi. Artık sen de bana uy ki seni düzgün bir yola yönelteyim ben de. Allah'ın Resulü çünkü İbrahim Aleyhisselam. Ya ebeti la te'abudu şeytan. Babacığım, şeytana kulluk etme. İnne şeytane kâne lirrahmâne asiyya. Çünkü şeytan Rahman'a karşı son derece isyankar bir varlıktır. Ya ebeti, babacığım, inni ehafu en yemesseke azabun minerrahman. Rahman'dan gelecek bir azap sana dokunur, bundan korkuyorum. Fetekune lişşeytani veliyya. O zaman kalkar şeytanın yakını, dostu haline gelirsin. Bundan korkuyorum babacığım diyor. Babası bütün bu güzel hitaplara rağmen ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki, kale, eragibun ente an aliyeti ya İbrahim. Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun İbrahim? Le illem tentehi le ercumenneke. Eğer vazgeçmezsen kesinlikle seni taşa tutacağım diyor. Taşa tutacağım seni. Vazgeç bu sevdadan. Vehcurni meliyya, ve uzunca bir sürede benden uzak dur diyor. Kovuyor İbrahim Aleyhisselam'ı. İbrahim Aleyhisselam'ın buna cevabı ne? Diyor ki, kale, selamun aleyk. Evet.
Bir şey ya. Ne muhteşem bir şey. Seni taşa tutup öldüreceğim diyor da sana selam olsun. Yani sen huzur ve güvenlik içinde kal diyor. Bak bu taşla öldüreceğim diye. Oo falan.
Sana bir şey olmasın diyor. Yani.
Sana bir şey olmasın. Selamet içinde, huzur içerisinde ve güven içinde kal diyor. Muhteşem bir örnek gerçekten. Şimdi istersen o şeyi de bu Tevbe suresinde hani anne babayla ilişkiler, akraba ile ilişkilerle ilgili bir ayet var.
Evet, Tevbe suresinin o da 23. ayetinde. Şimdi onu niye okuyacağız onu da söyleyelim. Hani dedik ya, mutlak manada Allah'a itaat edilir. Onun dışında hiçbir varlık mutlak manada itaat edilir bir varlık değil. Peki annemiz ve babamız öyle bir varlıksa, hani bizi kendisi kölesi gibi görüyor tabiri caizse, her şeyi yaptıracağını düşünüyor falan, o durumda biz Allah'ın emirlerini mi, yasaklarını mı önceleyeceğiz, yoksa annemize babamıza itaat mi edeceğiz? Diyor ki Allah Tövbe suresinin 23. ayetinde, 9. sure. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidu abâekum ve ihvânekum evliyâe in istehabbul küfrâ alel iman. Eğer onlar kendileri kafirliği sevip imana tercih etmişlerse, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi bile kendinize yakın saymayın. Kime göre? Yani Allah'tan daha yakını almayın. Yani önce onlar, sonra Allah olmasın diyor. Her zaman önce Allah, sonra onlar. Ve men yetevellehum minkum fe ulaike humuz zalimun. Sizden kim onları kendine yakın sayarsa, bir numarada onları tutarsa, fe ulaike humuz zalimun. İşte zalimlerin, yanlış yapanların ta kendileri bunlardır diyor. Kul, de ki onlara, in kane abaukum, eğer anneniz babanız, ve ebnâukum çocuklarınız, ve ihvânukum kardeşleriniz, ve ezvâcukum eşleriniz, ve aşîratukum bağlı bulunduğunuz topluluk, ve emvâlun iktaraftumûhâ elde ettiğiniz mallar, ve ticâretun tahşevne kesâdehâ ve kesâda uğrayacağından, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret, ve mesâkinu terdavnehâ o son derece sevdiğiniz, hoşlandığınız, beğendiğiniz evleriniz, oturduğunuz daireler, şunlar bunlar. Ehabbe ileykum minallahi ve rasulih. İşte bütün kırılma noktası burasıydı. Allah'tan ve Resulünden daha sevgili geliyorsa size, yani onlar daha önce geliyorsa, bir şey yapacağınız zaman anneyi, babayı, malı, mülkü, şunları eğer ön plana koyuyorsanız da Allah'ı, Resulünü ikinci plana atıyorsanız, ve cihadin fi sebilihi, ve tabii ki Allah'ın yolunda cihad etmekten, var gücüyle çalışmaktan, gayret göstermekten daha önce bunlar geliyorsa, feterabbesu hatta yetiyallahu bi emri, Allah sizinle ilgili hükmünü verinceye kadar bekleyin bakalım. Bekleyin bakalım başınıza ne gelecek. Siz neyi hak ettiniz? Onu bir bekleyin. Vallahu la yehdil kavmel fasikin, ve bilin ki Allah yoldan çıkmış bir topluluğu, onlar kendileri yola gelmezse yola getirmez Allah. Bakın burada da neyi gördük işte? Hani önceleme meselesi. Yoksa ve sahibu ma fid dunya ma'rufa demişti Lokman suresinde. Diğer işlerde, dünyevi işlerde onlarla iyi geçinmeye devam et. Ama iş Allah'ın bir emri, bir yasağı ve anneniz, babanız bunlarla ilgili bir tercih noktasına gelirse, eğer tamam bunlar annem babam, ne yapayım mecbur, bunların gönlünü kırmamak lazım deyip Allah'ı ikinci sıraya atarsan, işte bu ayet o zaman devreye giriyor. O zaman diyor Allah, bekle bakalım, yani Allah azap mı indirecek, bir bela mı getirecek başına, bir şey mi, onu artık bekleyeceksin sen. Sen her şeyi hak ettin demek. Bu konuda da demek ki dikkatli olmak lazım.
Yani bu son söylediği sözler çok önemli. Efendim işte annem babam ben itaat ediyorum falan diyerek hiçbir zaman Allah'ın emri ikinci plana atılamaz. Yani bak anne baba gibi Allah-u Teala'nın iyilikte bulunmasını emrettiği kişiler hiçbir zaman Allah'ın koymuş olduğu prensipleri çiğnemeye vasıta ve vesile yapılamaz. Şimdi burada yine İbrahim Aleyhisselam dedi ki, İbrahim Aleyhisselam'ı bize örnek yapan bir ayet var. Mümtehine suresinin 4. ayeti, 60. sure. Orada Allah-u Teala diyor ki, İbrahim'de ve onunla birlikte olanları da sizin için gerçekten güzel bir örnek var. İbrahim ve onunla birlikte olanlar. Şimdi İbrahim Aleyhisselam orada bakın tek kişi olarak mücadele verdi. Birlikte olanlardan bir tanesi Lut Aleyhisselam. Allah-u Teala onu Enbiya Suresi'nin 71. ayetinde yeğeni Lut. Orada bir tek o inanmış, ona başka yok. Bir de eşi Sare var. Eşi Sare de Tevrat'ta anlatılıyor. Şimdi burada bir çoğul kullandığı için en az 3 kişi olması lazım. İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam ve Sare. Çünkü henüz çocukları falan yok. Diyor ki Allah-u Teala, İbrahim de ve onunla birlikte olanlar da. Demek ki Sare de orada dik durmuş. Eşi Sare, eşinin eşi gibi inanıyor ki şey yapmış, örnek, onu da bize örnek yapıyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın emriyle hicret ettiklerinde toplumlarına şöyle demişlerdi. Bakın, buna çok dikkat edin. Koskoca bir devlet. Yani devlet başkanının karşısına da çıkmıştı İbrahim Aleyhisselam, Bakara 258. ayette. Onun yanında da işte Allah'tan başkasına kulluk edilmeyeceğini savunmuştu. Puta tapanların yanına gitmişti, onlarla da mücadele etmişti. Onu ateşe atmışlardı, gene umurunda değil. Babası, annesi kovdu. O da şey, annesi değil de babası kovdu. O da umurunda değil. Dik durdu. O kadar büyük mücadeleler verdi. Ama o mücadelelerin sonucunda kendine bir tek Lut Aleyhisselam inanmış. Bir de buradan çoğul ifadesi kullanıldığı için eşi Sare olabilir. Tevrat'ta geçtiğinden dolayı şey yapabiliyoruz. Şimdi ne yapıyor toplumuna karşı? Biz sizden ve Allah ile aranıza koyup kulluk ettiklerinizden uzağız. Tüm topluma meydan okuyor. Yani tüm topluma meydan okuyor İbrahim Aleyhisselam. Koskoca bir devlet. Onlara meydan okuyor. Evet. Biz sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda ebedi bir düşmanlık ve nefret doğdu. Bu Allah'ın tek ilah olduğuna inanmanıza kadar devam edecek. Şimdi tamam. Şimdi burada baba, anne babayla ne alakası var diye soracaksınız. Diyor ki Allah, fakat İbrahim'in babasına söylediği şu söz size örnek olmaz. Ne söz söylemiş babasına? Demiş ki, kesinlikle senin için bağışlanma dileyeceğim. Yani Allah'a dua edeceğim, ya Rabbi sen babamı bağışla diyeceğim. Bak o noktaya kadar gelmiş. Bu size örnek olmaz diyor. Ama Allah'tan gelecek bir şeyi engellemeye gücüm de yetmez demiş babasına. Evet, Allah-u Teala İbrahim bu konuda size örnek olmaz diyor. Öyleyse annemiz babamız Allah'ın istediği yolda değil, şirk içerisindeyseler, ya Rabbi bunları affet deme yetkimiz yok. Ama ya Rabbi bunların doğru yola gelmesini lütfet diyebiliriz ama affet diyemeyiz. Demek ki onlarla yine iyi ilişkilerimizi devam ettirme de bu sınırlar da var. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Orada şöyle demişti İbrahim Aleyhisselam, Rabbimiz sadece sana güvenip dayandık ve sadece sana yöneldik, dönüp varılacak yer senin huzurundur. Yani bütün toplumuna meydan okuyarak oradan ayrılıyor. Bir de şu duayı okuyor. Rabbimiz bizi kafirlik edenlerin eline düşürüp de fitne konusu yapma. Yani biz onların işkencelerine maruz bırakma, bizi onların eline düşürme diyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam o kadar dik durmuş, tek başına mücadele etmiş, Allah-u Teala onun bu duasını kabul etmiş. Mesela ateşe atmışlar ama ateş ne oldu ona? Bir selamet oldu, bir huzur yeri. Hiçbir şey yapamadılar, Allah korudu onu. Evet, Rabbimiz bizi bağışla, şüphesiz sen daima üstün ve bütün kararları doğru olansın. Burada şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı şöyle düşünelim. Bakın babasını terk etti, gitti. Ama babası kovdu. Bir daha seni görmek istemiyorum dedi. Seni taşlamda bak, terk etti, gitti. Bugünkü gibi telefon yok, bir takım sosyal medya şeyleri yok ki arada sırada Harun'un adını sorsun, terk etti, gitti. O zaman İbrahim Aleyhisselam bizim için örnekse, yani Allah'ın dini konusunda, yani Allah'ın dinine karşı onlar gibi yanlış davranmamızı istiyorsa, yani babamız, annemiz şirk içerisindeyse, istiyorsa, biz onların bu isteklerini asla şey yapmayız. Yahya Hoca'nın okuduğu ayetlerde gene dünya açısından onlara karşı iyilik yaparız. Ama onu da istemiyorlar. İbrahim Aleyhisselam'a yaptığı gibi seni işte taşa tutarım, öldürürüm falan. Hadi git, gözüm görmek istemiyor, seni geberteceğim falan. O zaman onlar ki kendi bunu istedi, İbrahim Aleyhisselam da ayrıldı gitti. Dolayısıyla bütün bunlara son derece dikkat edip, yani aile ilişkilerinde, evet çok iyi davranacağız. Akrabalarımıza da iyi davranacağız. Ama şu şey, istersen o Tevbe suresinin ayetlerini tekrar oku. Çünkü çok önemli onlar. Yani insanlar onu şey yapmıyor. Tekrar oku. Onlara göre hareket edelim. Yani hiçbir zaman Allah'ın emirleri ikinci sıraya konamaz. Ben mevkim, makam, ay benim içinde bulunduğum şartları bilsen, sen beni tanımıyorsun, bir bilsen. Kardeşim ben biliyorum. Sen hangi şart altında olursan ol, ben Müslümanım diyorsan Allah'ın emrinin yerine hiçbir şeyi koyamazsın. Koyarsan cezanı bu dünyada da görürsün, ahirette de görürsün. Evet.
Şöyleydi ayetler, Tevbe 23-24. Ey inanıp güvenenler! Eğer kafirliği sevip imana tercih ediyorlarsa, ana babanızı ve kardeşlerinizi bile kendinize yakın saymayın. Sizden kim onları kendine yakın sayarsa, işte asıl yanlışı yapanlar onlardır. De ki, eğer ana babanız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz meskenler, size Allah'tan, elçisinden ve onun yolunda cihattan daha hoş geliyorsa, Allah'ın sizi cezalandırma emri gelinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış bir topluluğu yola getirmez.
Burada şurada çok önemli, bakın okudu. Maddi gelirleriniz, mesela ya tamam faiz haram biliyorum ama işte kredi almadan ben bu işi nasıl yürüteceğim? Demek ki o senin Allah'ın emrine karşı gelmen konusunda senin için bir delilin oluyor, öyle mi? Ticari olarak kaybederim diyerek Allah'ın emrine karşı çıkıyorsun. Bir de mevki ve makam. Onu da söyledi orada. Ya tamam ama siz hiç bilmiyorsunuz. O makamda bu işi yapamazsın. O makamda o işi yapacaksın. İbrahim Aleyhisselam şeyin karşısına çıktı. Kralının karşısına çıktı. Şeyde Allah-u Teala Bakara suresinde bunu söylüyor. Orada ne diyor? diyor ki neydi o ayet? 258. ayet. Elem treylellezi hacı İbrahim'e fi Rabbi en atâullâhul mülk. Allah ona krallık vermiş diye İbrahim'e karşı Rabbi konusunda delil getirmeye kalkışıyor. İzgal İbrahim'i
Rabbi'yi yuhyi ve yumit.
İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim hayat verir ve öldürür. Kale ene uhyi ve umit. Ben de hayat verir, ben de öldürürüm. Yani derler işte iki tanesi çağırmış hapishaneden birisini öldürün demiş, öbüründe bunu serbest bırakın demiş. Şimdi gerçekten İbrahim Aleyhisselam'da o kadar ince bir zeka var ki ben o bu ayetleri okurken şaşırıp kalıyorum. Kale fe innallahi yeti bişşemsi minel meşrik. Şimdi diyor ki krala bakın, kralın makamında Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan bir insan. Allah koruyor onu. Diyor ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Fe'ti biha minel bağırık. Hadi sen de battan getir bakayım. Kral şaşırıyor. Tebihitellediği kefer. O kafir şaşkın hale döndü. Onun için ne makam, ne mevki, ne dünyalık, ne şu, ne bu, hiçbir şey bizim Allah'ın emrini ikinci sıraya almamıza vesile olamaz. Anne ve babamız da dahil. Her zaman, her yerde, her ortamda Allah'ın emirlerini birinci sıraya alacağız ki Allah bize bu dünyada da ahirette de yardım etsin. İşte bakın İbrahim Aleyhisselam hep örnek gösteriliyor. Asırlar önce ölmüş. O dönemde işte bulunduğu şeyin devlet başkanının adını bile bilen var mı? Kaç kişi vardır? Tarihçiler belki bilir, o kadar. Peki ne o kadar insanlar geldi geçti de niye hala İbrahim Aleyhisselam örnek veriliyor? Onun için bizim Allah'ın emirlerine odaklanmamız lazım. Anne ve babamıza karşı iyilik yaparken de asla Allah'ın emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız uyma görevimizi ihmal etmememiz lazım. Allah-u Teala cümlemize yardım eylesin, cümlemizi rızasına ayırsın.